Ayrım 18.
Richter, yeni rejimin Almanya için yararlı olduğunu kabul ediyordu ama kültürlü Almanlar için bir baskı yoluydu. Pek çok yalnız kişi gibi kişiliği olduğunu sanıyordu. Başkalarının sözlerini tekrarladığında kendi düşüncelerini dile getirdiği inancındaydı. Arkadaşları alçak sesle Nazi liderlerinin gülünç kılıklara sokulduğu hikayeler anlatıyorlardı. Sokağa çıkmaya korkuyorum diyordu Hilda. Düz sokakta esalar bir genç kadını sürüklüyorlardı. Kadının bir Yahudi ile yattığı söyleniyordu. Yüzüne tükürüyorlardı. İğrenç bir şeydi. Bu iş kimseyi ilgilendirmez. Devletin yataklara varıncaya kadar her yere burnunu sokmaya hakkı yok. Ya çocuklar? Böyle şey gördün mü? Tıpkı askerler gibi çocuklar için de talim yapma zorunluluğu kondu. Bu işten hayır gelmez. Richter düşünüyordu. Beni önüne gelenle belki bir Yahudi ile bile aldatmak istediği için kadını acıyor. Yine de Hilda'nın haklılığını kabul ediyordu. Nasıl olur da esalar devleti yönetirlerdi? Bu arada Hitler Avusturya'yı Alman topraklarına kattı. Richter düşüncesini açıkladı. Ne isterlerse söylesinler ama bu adamda müthiş bir önsezi var. Düşünsene, Almanların eski bir düşünü tek damla kan dökmeden gerçekleştirdi. Hilda bir şey demedi. Birkaç yıl önce babasıyla Viyana'ya gitmiş, kentin inceliğine bayılmıştı. Ring, zarif caddeler. Savaşmadan Viyana'yı ele geçirmek. Pencerelerin altında bağırışan bu yumurcaklar belki haklıydılar. Ama Viyana şimdi Berlin gibi kabalaşacaktı. Viyana'nın ardından sıra Prag'a geldi. Richter artık durmak gerektiği inancındaydı. Babasının 1918 yılıyla ilgili hikayelerini hatırlıyordu. Ya Führer kendinden geçer, aklı başından giderse? Richter savaştan çekiniyor, hem savaşmaktan hem de yenilgiden ürküyordu. Bir sipere büzülüp top mermisiyle parçalanmayı beklemek korkunç bir şey olmalıydı. Ya Hilda'yı nasıl bırakırdı? 6 yıl boyunca hayatın ufacık ayrıntılarını, yemekleri, mutfak hesaplarını, ilaçları, alıştıkları evi paylaşmışlardı. Ama bütün bunlar Richter'in korkunç kıskançlığını önleyememişti. 3 günlüğüne Bremen'e gitmek bile istemiyor, hiç alışılmamış saatlerde işinden dönüyor, Hilda'nın tek başına konsere gitmemesi için kendini klasik müzik dinlemeye zorluyordu. Sevimli bir küçük kızken güzel bir kadın oluveren karısının yitirdiği zamanı doldurmak için fırsat kolladığına inanmıştı. Derken savaş patladı. Richter askerliğini tecil ettirdi. Bütün kış yakında durdu. Neredeyse sıra ona gelecekti. Babası yıllar önce Fransız topçusunun isabetli atışlarını, Senegalli yerli askerlerin süngü hücumlarını anlatmıştı. Gerçekten bütün bunları yaşamak gerekli miydi? Birden Fransa'nın teslim olduğu haberi geldi. Richter sesi kısılana dek ötekilerle birlikte bağırdı. Sieg Heil! Ama bir şey içini kemirip duruyordu. Ya sonunda felaket çöküverirse başlarına? Amerika'nın aklından geçenleri kimse bilmiyordu. Ya Rusya? Rusya ne yapacaktı? En önemlisi de Führer'in ne zaman duracağının bilinme işiydi. Oysa bir gün gelecek, durmak zorunda kalacaktı. Bir Nazi dostuyla konuştuğunda artık herkes birbirine karışmıştı. Richter Almanya'ya büyük bir görev düştüğüne inanıyordu. Bu görev Avrupa'yı birleştirmekti. Yeniden Nietzsche'yi okudu. Güçlü, yalnızlığıyla övünen bir adam olabileceğini sandı. Birden yumruğunu masaya indirip Hilda'nın ödünü patlatıyor, ardından haykırıyordu. Biz Almanlar hareketli yaşamak için yaratılmışız. Hilda şaşkın, iri iri açılmış kedi gözlerini kocasına dikip cevap veriyordu. Ben her şeyden önce gürültüsüz bir hayat istiyorum. Bütün bu fetihlerin ne gereği var? Her an cepheye gidebilirsin. Richter o zaman düşünebiliyordu. Evet, Hilda haklı. Hayat bir kumara çevrilemez. İmparatorluk çağında yaşayanlar ne rahat kişilermiş. Her şeyle alay edilebilir. Rahat evler yapılırmış. Almanya gerçek bir güçmüş. Tezgahtan elma yürütür gibi çaldılar Paris'i. 1 yıl, 10 yıl sonra bunun hesabını vermek gerekecek. Hilda'nın kardeşi Fransa'dan bir şişe parfüm, çorap ve çikolata getirdi. Noel'de armağan alan küçük kızlar gibi sevinmişti Hilda. Ama kardeşini İngiltere'yi ele geçirmeye göndereceklerini duyunca hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Çikolata elinde eriyordu. Aptallık etme dedi kardeşi. 3-4 ay sonra onların da hesabını göreceğiz. Bütün iş Marş Denizi'ni geçmekte. Orada tanklarımıza kimse karşı koyamaz. Bu sözler Richter'i etkiledi. Belki Hitler yığınla hata yapmıştı ama bütün devlet adamlarının üstündeydi. Tabii Rouen gibi tarihi şehirleri yıkmak kötüydü ama bir takım şeylerden vazgeçmeden başarıya ulaşılamazdı. Oysa şimdi yepyeni bir Avrupa doğuyordu. Gece Hilda, seni de İngiltere'ye gönderebilirler dedi. Richter karısına cevap verdi. Bilmiyorum. Korkunç bir şey bu. Kasırga hepimizi sürükleyip götürüyor. İnsanlara kimsenin aldırdığı yok. Sen yalnız beni bekleyeceğine söz ver. Çalıştığı kuruluş 3 haftalığına Moskova'ya gitmesi gerektiğini bildirince sevindi. Ama Hilda'yı nasıl bırakacaktı? Karısından söz alıyor, durmadan başının etini yiyordu. Delirdin mi diyordu Hilda. Böyle bir zamanda seni nasıl aldatırım? Richter cevap veriyordu. Özellikle böyle anlarda aldatır insanlar. Gitmeden önce Albay Wilke çağırdı. Rusya'nın bir kapalı kutu olduğunu söyledi Richter'e. Richter'in bu kapalı kutunun esrarını çözmeye çalışması iyi olacaktı. Daha önce de Moskova'ya gitmişti. Eski tanıdıklarından birkaçına rastlaması kaçınılmaz bir şeydi. Rusların Bolşeviklere karşı nasıl bir tavır takındıklarını, Almanya'daki rejimin faydalarının oralarda bilinip bilinmediğini öğrenmek ilginç olacaktı. Barışçı ya da yarı barışçı yollardan sızma yolları bulunabilir miydi? Albay düşüncelerini bu sözlerle açıklamıştı. Richter görüşmeyi Hilda'dan sakladı. Sadece eskiden yolculuklar daha tatlı olurdu dedi. Kendimi hiç de özgür hissetmiyorum. Bir süre sustuktan sonra devam etti. Şimdiye kadar kendimi göstermeye çalışmadım. Belki bunun için bana güvenmiyorlar. Lokantada Lukuti'nin yanına giderken Richter, Albay Wilke'nin sözlerini düşünmüyordu bile. Duygulanmış, eski günleri hatırlamış, hiç çekinmeden konuşuyor, şakalaşıyordu. Gençliğinde nasıl da atılgan ve saftı. Kuznets'te bu Rus'a sosyalist olmak istediğini söylemişti. Lukutin de partisi olduğunu açıklamıştı. Birden Richter'in beyninde bir şimşek çaktı. İşte kendisine yardımı dokunacak adamı bulmuştu. Talihi yolundaydı. Richter Rusya'daki muhaliflerin görüşünü öğrenebilecekti. Gazetecilerle aylıklı muhabirlerin haddini bildirme sırası gelmişti. Karşısındakinin kuşkularını dağıtmak için Richter Nazilerin başarısına uzun süre inanmadığını anlattı. Kendinden geçti. Kısa bir süre Lukutin'i konuşturmak istediğini unuttu. Bağımsız düşünceye alışkın kişi bizde rahat edemez. Her şey bir tepsi üzerinde sunulmuştur sanki. Öylesine dümdüz. Uzun süre Nazilere inanmadım. Her şeyi eleştirdim. Ama şimdi insanda hatalarını kabul etme yeteneği olmalı. Hep hataya düştüğümü söylemiyorum. Ama birçok şeyi gözümde büyüttüm. Göring, toprakların tereyağından değerli olduğunu söylediğinde bizde çok kişi gülmüştü. Oysa şimdi tereyağlı ekmeğimiz varsa bunu toplarımıza borçluyuz. Almanya'nın Versay Anlaşması'yla haksızlığa uğradığını siz de biliyorsunuz. Sefil bir Hollanda Almanya'dan 1000 kere iyi yaşıyor. Bugün tarihi bir yanlışın düzeltilmesi olayıyla karşı karşıyayız. Bazı önemsiz olayların hoşuma gitmediğini sizden gizlemeyeceğim. Yahudilerin kangren olmuş bir yaraya benzediği gerçek ama Polonya'da yapılanlar doğru mu? Belki çağıma göre geriyim ama yapılanları kabul edemem. Yine de sonuçta beğenmediklerim çok önemsiz kalıyor. Yeni bir Avrupa doğdu. Sizinle savaşmadığımız için ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Dünya görüşlerimiz ayrı ama düşmanımız tek. Siz de geçmişinize yapışmamışsınız. Yine de birçok şey var. Bana kızmayın. Sizlere çok değer verdiğim için söylüyor, sizin de böyle düşündüğünüzü biliyorum. Rusya'da birçok şey eskimiş. Örneğin, enternasyonalizm. Sustu. Tek başıma konuşuyorum. Bu gidişle bir şey öğrenemem. Neden susuyorsunuz Bay Lukutin? Sizi dinliyorum. İlk olarak etten kemikten bir faşist görüyorum da, çok ilginç. Beni faşist mi sanıyorsunuz? Yok canım, faşist diye İtalyanlara derler. Üstelik bizde İtalyanlardan nefret edildiğini belirtmeliyim. Ama Nazi olduğumu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Birçok noktalarda onlardan ayrılıyorum. Benimle açık açık konuşabilirsiniz. Bağnaz bir SA subayı değilim. Ülkelerimiz arasında bir yakınlaşmaya ne dersiniz? Dış politika karışık iş. Bana göre faşizm. Özür dilerim, bu terime alışkınım. Ben faşizmden nefret ediyorum. Ortadan kaldırmak gerek faşizmi. Yoksa dünya yıkılır. Beni bağışlayın, acelem var. hesabı ödedi, Richter'in elini sıkmadan çıktı. Belki fazla ileri gittim. Diplomat değilim ki. Şuna da bakın. Bir de onurlu görünmeye çalışıyor. Bunlarla savaşmak gerek. Amansız bir savaş olacak üstelik. Hitler hepsini bu amaçla yetiştirdi. Bu Richter eskiden başka türlü düşünüyordu. Şimdi düşünceden, bilinçten, en basit ahlak ve namus kurallarından sıyrılmış. Vah vah vah. Filozoflar ülkesinin haline bakın. Lukutin Gorki sokağında yürüyordu. Yüksek binalar kararmakta olan gökyüzünde seçilebiliyordu. Bu binalardan nefret ederdi eskiden. Şimdi dalgın bakışlı bir katil hepsini yıkacakmış gibi geliyor, onlara sevgiyle bakıyordu. Yaşamak gerek diye düşündü. Richter'in topraklarımıza girmesini önlemek için de olsa yaşamak gerek. Toplantıda Sergei'yi görünce Belçev'le tartışmasını hatırladı. Lokantada karşılaştığı adamdan söz etmek isteğini duydu ama bir şey diyemedi. Yalnız ayrılmadan önce Sergei'nin elini bütün gücüyle sıktı. Tıpkı bir zamanlar nefret ettiği o evlere, kente, yeni fabrika tasarılarına, bu güç duru ama ateşli, çok yanlı ve hayata duyduğu gibi bir sevgi duyuyordu Sergei'ye de. Lukutin'le konuşmasından kısa bir süre sonra Richter Moskova'dan ayrıldı. Hilda'yı gördüğünde şaşırdı. Ne kadar da güzelleşmişti. Bakışlarını üzerinde gezdirirken yapmacık bir kayıtsızlıkla "Moskova'da güzel kızlar pek çok," dedi. Hilda da kayıtsız bir cevap verdi. "Öyle mi?" "Bir başkasını seviyor," diye düşündü. "Bu kadının yüreğinde gizleneni hiç öğrenemeyeceğim." Hilda neler gördüğünü soruyordu. "Kent çok değişmiş. Bir sürü yeni bina yapmışlar. Giyimleri kötü. 5 pasta birden yiyordum. Moskovalılar en ikonu neşeli. Asıl güç olan uzaklık. Moskova'ya epey yol var ama ben asıl Sibirya yolculuğunu düşünüyorum. Ne kadar da kalabalık. Sokaklarda insandan geçilmiyor. Görüyor musun Hilda, böyle bir ülkenin varlığını düşünmek bile tatsız. Hitler daha iyi bilir ya, insanlık yönünden düşünecek olsak batıya dayanmamız çok daha iyidir. Ne yaparsan yap, Paris ya da Londra'yı sömürge durumuna getiremezsin. Hitler gençlik kuruluşunun başındaki sümüklüler bile bu gerçeğin farkında. Ama Rusya boş bir alan. Eskiden tanıdığım birine rastladım. Okumuştu. İyi Almanca konuşuyordu. Partili değildi. Şimdi düşünmeye başlamış. 1933 öncesi solcularımız da onun gibi konuşuyorlardı. Ruslar kötü insanlar değil ama yönetilmeleri gerekiyor. Onlara yalnız düşünce feldmareşalları değil, yani yöneticiler, bilginler, düşünce çavuşları, öğretmenler, köy hekimleri, trafik polisleri de yollamalıyız. Ruslar karşıdan karşıya geçmeyi bile bilmiyorlar. Bu dev bir iş ama yepyeni bir Avrupa başka türlü düşünülemez. Kurt, bir şey anlamıyorum. Gerçekten Ruslarla savaşacak mıyız? Delice bir şey olur. Durmadan savaşamaz ya insan. Belki. Her zaman alıştığımız gibi bir savaş olmayacak. Yetkili biri barışçı ya da yarı barışçı yollardan Rusya'ya gireceğimizi söyledi. Bununla ne demek istediğini ben de pek anlamadım. Rusların Fransızlardan da kolay teslim olmayacaklarını sanıyorum. Bana kalırsa güçlükler sonradan ortaya çıkacak. Çünkü böyle bir ülkeyi kendine benzetmek kolay değil. Kuznets'te tanıdığım birine rastladığımı sana söylemiştim. Belki gizli polis korkusundan uzlaşmaz göründü. Belki güç dengesi bizden yana geçince gerçek yüzünü gösterecek. Bilmem. Ama bir takım tarihi olaylar hazırlanıyor. Seziyorum. Dolaşmaya çıktı. Berlin düzenliliğiyle aklını başından aldı. Dümdüz uzun sokaklar, birbirinin aynı evler. Düşündü. Bu değişmez görünüşün olağanüstü bir yanı, güzelliği var. Tigerten'de çocuklar oynaşıyordu. Heykeller son güneşli günlerin tadını çıkarır gibiydi. İhtiyarlar soluk renkli purolarını içiyorlardı. Ortalıkta yığınla asker vardı. Genç kızlara emredercesine sarılışlarında zafer kazanmış kişilerin havasını sezmek mümkündü. Richter konuşmalara kulak verdi. Franz, çıkarma hazırlıklarını tamamladıklarını yazıyor. Wilmersdorf'ta 5 oda, 1 banyo. Pazartesi günden sonra Hollanda peyniri dağıtacaklar. Gerçek Hollanda'dan gelen peynir hem. Schmidt 1 Mayıs'ta savaşın biteceğini söylüyor. Richter hoşnuttu. Ne büyük bir rahatlık. O sıra Londralılar tir tir titriyor, kaçacak delik arıyorlardı. Metroya mı yoksa sığınaklara mı gizleneceklerini şaşırmışlardı. Burada büyük bir güven, kendi gücünün bilincine varmaktan gelen bir rahatlık göze çarpıyordu. Lukutin'i bu bahçeye, bu heykellerin, bu çocukların önüne getirmek, müziklerin böyle bir kuruluşa dayanamayacaklarını anlamasına yeterdi. Rusya'da yolculuk yapmak güzel şeydi ama orada yaşanmazdı. Robert Rusya için kutupların Afrikası demedi mi? Neden Robert iki kere Hilda'yı görmeye geldi? Oysa bina tasarılarıyla baş başa oturabilirdi. Belki Hilda'nın gönlünü çelen Robert'tı. Richter kendini düşündü, gülümsedi. Otello değil de ne? Yapacak şey yoktu, böyleydi işte. Herkesin içinde kendini tutuyordu ama Hilda nasıl kendinden geçtiğini iyi bilirdi. İşte Almanların bilinmeyen yanı. Sonu gelmez bir canlılık. Fransızlar düşünürler, İngilizler iş adamı, Ruslar hayalci insanlardır. Biz hızla ilerliyoruz. Hareketsiz Führer yaratılışımızdaki bilincine varmış. Bize bir amaç göstermiş. Şimdi düşünce dinamitini eşine az rastlanan bir düzenlik içinde yerleştiriyoruz. Neden fırtınadan bu kadar korkuyordum? Hilda'nın bile ödünü patlattım. Başka milletler korkabilir. Bizim çekinecek şeyimiz yok. Fırtına biziz. Tiyatro perdesi inince kadın kahramanın dertleri sona erer. Erkek kahramanın zaferi tamdır. Artistler son ve cılız alkışlara karşı bir kere daha selam verir, vestiyerdekiler gündelik sıkıntılarından söz ederek itişip kakışırken bomboş salonda az önce sahneyi birbirine katan duygu kasırgalarını dalgın bakışlarla düşünen bir genç kız dikkati çekebilir. Bir müzede eski bir resmin önünde uzun uzun durup geçmiş hayatın sırrını çözmeye çalışan kız da bu kız değil midir? Arkadaşları Genya ya da Maşa'yı çekiştirirken birden dudaklarını oynatan, kendi kendine şu sözleri tekrarlayan da aynı kız. Aşk, aşk der masal. Bir ruhun öbürüyle birleşmesi, rastlaşması, anlaşması ve kaçınılmaz kaynaşması ve kaçınılmaz çarpışması. İşte Valya böyleydi. Artist olmayı düşünüyordu ama sanat yönünden, sanat için yaşamanın soylu coşkunluğu dışında bir yeteneği bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Bir gün yaşlı bir sahneye koyucu onunla uzun uzun konuşmuştu. Bu dokunaklı, eni konu sersem kız yaşlı adamı duygulandırıyordu. Kendinize başka bir meslek seçin. Sinemada işiniz yok. Sinema, film seyredenlerin bir de 100 ya da 200 kadar üstün yetenekli kişinin sanatıdır. Sizin için çok zorlu bir çalışma gerektirecek. Günlerinizi soğuktan donmak ya da sıcaktan terlemekle geçireceksiniz. Sonra kalabalık bir sahnede görünecek, kimsenin dikkatini çekmeyeceksiniz. Kısmetliyseniz 10 yıl sonra önemli bir rol alabilir, yerel Sovyet başkanına bir süt domuzu uzatıp anlamlı sesinizle "Bunu Moskova'ya, tarım sergisine yollayacağız." dersiniz. İşte o kadar. Ne gereği var? Hem gözlerinizin hem kendi kendinizin canına okuyacaksınız. Bu sözler Valya'yı üzdü. Yine de aklına koyduğundan vazgeçmedi. Bulaşıkçı olarak bile sanat perilerine hizmete hazırdı. 26 yaşındaydı ama hayat hep tan yeri gibi sisliydi. Bir arkadaşının yardımına koşmak için bütün kenti arşınlamaya her zaman hazırdı. Ama kendine hiç yararı dokunmuyordu. Annesi ona baygın demekte haklıydı. Doktor Kirilov da kızına baktığında şaşıyordu. Bu genç kız ya çirkin, ya güzel, ya sevimli, uyanık ve şen ya da dalgındı. Valya yazı Kiev'te geçirdi. Pickwick kulüpten dostlarını gördüğüne memnundu. Yalnızlık çok zor geliyordu genç kıza. Annesi ona yemek yedirdi durmadan. Babası sordu. Moskova'dakiler ne diyor? Başarabilecek misin? Valya cevap vermedi. Eski arkadaşı Raya'yı da tanıyamadı neredeyse. Sinirli, şaşkın, şüpheci biri olmuştu. Osip, Peçora Irmağı kıyılarından dönmemişti daha. Raya Valya'ya, beni unuttu, belli, dedi. Artık onu beklemiyorum. Zina'yı bulamadı, taşınmıştı. Nereye gittiğini de kimse bilmiyordu. Her akşam Galoşka Valyalara taşınıyordu. Moskova, Kızıl Meydan, tiyatrolar üzerine sorular soruyordu durmadan. Ama herkes gibi Valya'nın da arkadaşını ciddiye aldığı yoktu. Galoşka mı? Gülmekten başka şey bilmez. Kiev'e geldikten kısa bir süre sonra Borya'yı görmeye gitti Valya. Kapıyı Vera Platonova açtı. Burada değil canım, Tarnopol'a gönderdiler. Önlüğünün ucuyla gözlerini silip ekledi. Otursana. Ne kadar değişmişsin. Gerçek bir Moskovalısın. Orada işler ne alemde? Balya dayanamadı, ağlamaya başladı. Annesine açamadığı şeyi Vera Platonova'ya anlattı. İşe yaramadığım anlaşıldı. Artist olamayacağım. Neden artist olamayacakmışsın? Hadi canım sen de. Sıkıntısız hiçbir şey elde edilemez. Dur, çay içeriz. Bana her şeyi anlatırsın. Moskova'ya dönmeden önce Valya, sandalla Dinyeper üzerinde bir gezinti yaptı. Yüreği kan ağlıyordu. Kıyı bembeyaz, yeşil, altın sarısıydı. Valya ilk gençlik düşlerini hatırladı. Burada kalsa belki daha iyi olurdu. Raya, Galoşka burada yaşıyorlardı. Boris dönecekti. Vera Platonova'ya içini dökebilirdi. Üstelik en önemlisi Kiev'ti. Burada doğup büyüyen başka yerde mutlu olamazdı. Ama bu zayıflık anı kısa sürdü. Moskova'da sinema enstitüsü vardı. Sanat vardı. Ve Valya Moskova'ya döndü. Sergei'ye aşkla, yürekten bağlanmıştı. İkinci, üçüncü buluşmalarında onu sevdiğini anladı. O güne kadar aşk hayalini hep kovalamıştı. Kendisine yaklaşan adamlar tatsız, bayağı geliyordu. İçki içmekten korkan kişiler gibi geçici bağlantılardan çekiniyordu. Ya şarap başımı döndürürse? En iyisi tek başına yaşamaktı. Sonra buna da aşk mı denirdi? Böyle adamlar derin bir sevgi besleyemezlerdi. Onların gözünde aşk bir eğlenceydi. Sergei ne şairdi ne oyuncu. Ne yapmıştı da ona kendini sevdirmişti? Belki yanık yüzündeki o tatlı kül rengi gözleri hoşuna gitmişti. Belki hareketlerindeki canlılık. Belki eskiden Valya'ya tatsız gelen konuları bilerek anlatmayı becerebilmesi. Ya da sadece Valya'nın aşk saati çalmıştı. Sergei ile buluşmaları hayatını dolduruyordu. Tramvay numaraları yüreğine dokunuyor, saatin akrep ve yelkovanı genç kızı deliye çeviriyordu. İlkbahar geldi. Güneşli ve rüzgarlı bir gün Moskova mırıltılarla doldu. Her yandan su damlıyor, sokaklarda seller homurdanarak akıyor, damlarda biriken karlar temizleniyor, birden kupkuru kesilen kaldırımlarda topuklar takırdıyor, yayalar kahkahalarla gülüyorlardı. Mimoza satılıyordu her yerde. Artık üşümüyordu bu çiçekler, buruşuk bir görünüşleri yoktu, mutlu ve gürdüler. Gür kirpiklerin gölgelediği Valya'nın gözleri de Sergei'nin evine vardığında mutluydu. Akşam oluyordu. Odadaki her şeyi yıkayan alacakaranlık ne var ne yok hepsinin biçimini değiştiriyordu. Dolabı bir ağaç yapmıştı, halıyı da bir yeşillik. Öğrenci Valya'nın yüzünü pudrolamış, saçlarını kabartmış, gözlerine güzel avrat otu sürmüştü sanki. Valya kaderin büyümüş göz bebekleriyle Sergei'ye bakıyordu. Hem neşeliydi hem ürkek. Bir işe yaramıyorum. Artist olmak istiyordum. İnsan neler istemiyor. Ama artist olmak için başka birinin kalıbında dünyaya gelmek gerek. Çok yaşamalı. Bir ömür boyu 100 hayat, belki daha fazlasını yaşamalı.